Ayrım 4.
Oysa Marx'ı yenileyen olmamıştır. Yorumcuları Bernstein'ler, Kasküyükler okunacak olursa Marx'a dair yazılanların artık eski yazı mahzenlerinde küflenmeye bırakılmak zamanı geldiğine hükmedilebilir. Özgürlük Yolları kitabının her satırında Russell'in Marx'ı bu sapıtmış Marksistler açısından gördüğü ortadadır ve lonca sosyalistleri Bertayn'ın revizyonist kuramlarını itirazsız kabul ediyorlar. Onun gibi sermayenin belli ellerde toplanması salt uydurma bir masal olduğu ve sınıf mücadelesinin gittikçe daha acı bir şekil alacağına şiddetini kaybettiği, Marx'ın dayandığı en güçlü temellerin artık savunulamayacağı düşüncesindendir. Böylece Russell, kanlı devrimin gereği olmadığına hükmediyor, sosyal devrim barışçı bir hükümet darbesi biçimini almalıdır. Sosyalizmin ille de kapitalizm yıkıntısı üzerine kurulması gerekmez. Lonca sosyalistleri kapitalizmi azar azar ve yavaş yavaş değiştireceklerdir. Onlara göre kanlı devrimden yana olanlar açıktan açığa aldanıyorlar. Böyle bir teşebbüs ancak proletarya gereği kadar kuvvetli olursa başarılabilir. Fakat o zaman kan dökmeden de başarıya ulaşılabilir. Russell çok genel grevi kabul ediyor. Lakin bundan bir adım ileri gitmemeli. Devletçi olmak da büyük bir yanlıştır diyor ve Marx iliklerine değin devletçiydi. Sosyalizmi hükümet kadrosu içine kazınmış olarak düşünüyordu. Böyle bir düşünce ise özgürlüğü reddetmek demektir. İşte Marx'ta bulunmayan en önemli şey mutlak, sınırsız, bağlantısız bir özgürlük. Bakunin bu konuda çok daha üstündür. Kim diyorsa ki Marx, proletaryanın kurtuluşunu istiyor, aldanıyor. Hayır, Marx onu yalnız hükümet makinesinin başına koymak, ona hükümet ettirmek istiyor. Fakat proletaryanın iktidar makamını işgal etmesi onun kurtuluşu demek değildir. Görülüyor ki Russell, Marx'ı hiç anlamamış. Okumuş, incelemiş, bütün çabalarına karşın anlayamamıştır. Bütün eleştirilerini Bernstein'dan ve Kropotkin'den alıyor, eski anarşist delillerini ele alarak sonunda mücadeleyi parlamentoda değil, fabrikalarda, iş yerlerinde yapmak gereğine varıyor. Ufak müzakere salonlarında değil, işçilerin çalıştıkları yerde mücadele etmeli diyor. Lakin sendikalistler ve anarşistlerle de yonca sosyalistleri tam bir anlaşma halinde değildirler. Mutlak özgürlük taraftarı ve hükümet aleyhtarı olmak itibariyle sosyalistlerden çok daha üstün tutulmaları gerekirse de bu üstünlük aynı zamanda bir kusurdur. Hükümet gerçi bir beladır fakat gerekli bir bela. Geleceğin sosyalist hükümetini hükümetçilikten büsbütün sıyrılmış bir sosyal örgüt olarak düşünmek imkansızdır. Belli biçim altında en az bazı hükümet kuruluşları korunmalıdır. Sendikalistlerin yanlışı bu gereği anlamış olmalarıdır. Lonca sosyalistlerinin insanlığa büyük hizmeti bunu keşfetmelerindendir. Gerek sosyalistler gerek sendikalistler akıl yürütmeyi nesnel gözlemler üzerine kuruyor ve psikolojik ögeleri ihmal ediyor, öznel etkenlerin bir görevi olmadığı sanısıyla sonuçlar çıkarıyorlar. Oysaki öznel ögeler nesnel olanların başlangıcı gibidir. İnsan alışkanlıkları gereği hükümet, resmi makam ve ceza korkuları gibi sosyal şeylerden vazgeçemez. Belki birçok yüzyıl süren bir eğitimden sonra insanın şartlanması ve alışkanlıkları düzelirse jandarma ve polis gereksiz olur. Fakat yalnız o zaman anarşizm söz konusu olabilecektir. Bugün Allah rızası için jandarma ve polisi rahat bırakınız. Lonca sosyalistleri, sendikalistleri bu yoldan kandırmaya çalışmaktadırlar. Bu eleştiri bölümünden sonra Russell, sosyalizmi sendikalizmden ayıran temel farkı inceliyor ve diyor ki, başlıca fark, sosyalizmin tüketim gücünü savunmasında, sendikalistlerin ise sosyal sorunu üretim görüşünde çözmek istemelerindendir. Bir sosyaliste göre bir işçi, her şeyden önce bir tüketicidir ve bir tüketici olarak sömürülüyor. Emeğin bütün ürünü işçinin olmalıdır cümlesi tüketim görüşünün özetini, ruhunu dile getirir. Bu görüşe göre işçilerin örgütlenmeleri tüketici olarak birer siyasi parti halinde birleşmeleri demektir. Her siyasi parti bir tüketim partisidir. Her siyasi mücadele bir tüketim mücadelesidir. Gelecekteki sosyalist topluma gelince bu bir çeşit uluslararası pek büyük bir dünya kooperatifi şeklinde düşünülebilir. Dernekçilere göre her işçi her şeyden öne bir üretim gücüdür. Dernekçi dilinde kapitalist sömürü demek, işçide genel kamu yararına değerler yaratan güçlerin ezilmesi demektir. İşçi fabrikalarında büyük üretim yığınları halinde örgütlenmelidir. Lonca sosyalistleri bu iki iddiaya da bir derece hak vermekte, bunları yan yana getirmeye çalışmaktadırlar. İşçi aynı zamanda bir tüketici ve üreticidir ve bu iki sıfatla eziliyor. O halde hem fabrika dışında hem de fabrika içinde mücadele etmelidir. İşçi aynı zamanda hem sendika hem de parti üyesi olmalıdır. Bu örgütlerden her ikisinin kendisine özgü belli araç ve amaçları vardır. Bir arada kaynaşmaları yalnız olanaksız değil, zararlıdır da. Görülüyor ki bu yeni teori bir ikilik varsayımı ile başlıyor. Yanlış anlaşılmış bir sosyalizm ile sendikalizm arasında bir uzlaşma tertip etmek istiyor. Fakat burada ikisinden doğma yeni eklektik teori bile söz konusu değildir. Her iki görüşte bir tercih yapmadan yan yana kabul ediliyor. İkiniz de haklısınız, ikinize de iman ediyorum deniyor ve lonca sosyalizminin ruhu buradadır. Politikacılar bütün iktidar proletaryanın sosyalist hükümetine ait olacaktır diyorlar. Meslekçiler bütün iktidarın işlerin sınai birliklerine ait olacağını iddia ediyorlar. Lonca sosyalistlerine göre gelecekte iktidarda bir ikizlik olacaktır. Bir yanda iş yerlerinin sınai örgütü, bir yanda proletarya hükümeti. Ağrısız sancısız dereceli bir tarzda kapitalizmden ortak mülkiyete geçmek, bunlara göre sanayinin millileştirilmesiyle başlayacak. Fabrikaların teknik idaresi kendi başına işçilerden kurulu fabrika komiteleri eliyle yürütülecektir. Her sanayi kolunun çeşitli fabrikaları birleşerek bir lonca birliği meydana getirilecek. Tüm lonca birliklerinin delegelerinden oluşan bir büyük lonca meclisi en yüksek yeri alacak. Lakin bu en yüksek yerin yetkileri sınırlı olacak. Yalnız toplum hayatının belli yanlarına ve özellikle üretim bölümüne hakim olacaktır. Sanayi kuruluşlarının ham madde ve enerji gereksinimlerinin sağlanması, işçilerin sicile geçirilmesi ve işçilerin dağılımı, işin savunulması ve korunması gibi. Büyük lonca meclisi dışında ve yanında bir de parlamento, parlamen olacak. Evet, sadece bildiğimiz parlamento, tüketim sorunlarını o inceleyip çözecek. Kapitalizmden sosyalizme geçiş parlamentoyu yıkmayacak. Bu iki kuruluş arasında çıkabilecek anlaşmazlıkları gidermek için eşit sayıda parlamento ve büyük lonca meclisi delegelerinden bir denetleme komisyonu kurulacak. Elbette ki bu iki yüksek makamın görüşleri birbirine tamamen ters düşecek. Devleti biri bağımsız sanayinin, öbürü ise bağımsız seçim bölgelerinin birleşmiş kurulu olarak kabul edecek. Biri coğrafyaya, öbürü sanayiye dayanan bu iki görüş birbiriyle çarpışacak ve bilinmez nasıl bir sihirbazlıkla denetleme komisyonu bu iki eğilimi birleştirecektir. İşte doğruca küçük burjuva düşüncelerinin derin bataklıklarına götüren lonca sosyalizminin teorileri bundan ibarettir. Russell'in Marx'ı anlamadığını söylemiştik. Gerçekten Marx, sınıfların yıkılmasına ve kaldırılmasına ve sınıfsız bir insan toplumunun kurulmasına eğiliyordu. Proletarya devleti bir geçiş dönemidir. Geçici bir toplum olayıdır. Proletarya hakimiyeti, burjuvazinin direnmesine karşı olan mücadelede son zaferler elde edilince kendiliğinden ortadan kalkacaktır. Proletaryanın iktidarı ele alması, hazırcılar hakimiyetini kökten koparmak, sınıf kavramını kökünden yok etmek içindir. Burjuvazi ve onun eski evren görüşü ortadan kalkınca, proletarya yeni bir dünya yaratacak ve onda iktidar ve hükümet olmayacaktır. Bütün bu gerçekler yalın, açık ve eskidir. Bunları hepimiz çoktan beri biliyoruz. Fakat Russell'in hakiki Marx'a ulaşamamış ve onun öz görüşlerinden gafil kalmıştır. Kendi düşünüşlerine gelince bunlar bugün bizim tanıdığımız insanlığa göre değildir. Her türlü uygulama olanağından yoksundur. O, karşısındakilerinin ruhsal ve öznel etkenleri ihmal etmelerinden yıkınıyor. Kendisi ise gözleme büsbütün yabancı kalmıştır. Söz gelimi ekonomik zorunlulukları ağzına bile almıyor. Bakun'un ve Marx'ın teorileri tarihsel temellere dayanır. Russell'inkiler ise psikolojiye, fakat yığınların psikolojisine değil, bireylerin ruhsal durumlarının çözümlenmesine dayanmaktadır. Burada pratik ve deneysel bir ruh çözümlenmesinden çok geçici psikolojik gözlemler söz konusudur. Dünya Savaşı lonca sosyalistlerinin yanından haberleri olmaksızın geçmiştir. 1914'ü 1918'den ayıran uçurumu görülmemiş bir kolaylıkla atlayıveriyorlar. Zira onun farkında bile değildirler. Aydınlık Sayı 3, 1 Eylül 1921. Türkiye'de devrimin gereği. Birinci Dünya Savaşı'nın son sahneleri üzerine 1918 silah bırakışmalarının, mütarekelerinin yakıcı perdesi indiğinde ıslak ve çamurlu inlerinden nihayet çıkma olanağına kavuşan savaşçıların yenmiş veya yenilmiş gözlerinde aynı ümit ışığı parıldamıştı. Korkunç kabusları andıran bütün bu sürekli zahmetler, fedakarlıklar, milyonlarca hayatın harcanması, insanlığı sonsuz bir ızdırap içinde yaşatan yürürlükteki düzenin ortadan kaldırılması içindi. Artık savaştan önceki duruma dönülmeyecekti. Yeni bir gün doğacak, onun büyüleyici sıcaklığı, eski sömürüyü, rekabeti, ayrılığı, gayrılığı eritip ortadan kaldıracak, insanları kardeş kılacaktı. Ölüm ve eziyet çukurlarından zafer teraneleriyle dönenler bu mucizeyi kendilerini 5 yıldır hürriyet ve adalet sözleriyle avutarak vahşi hayvanları bile ürkütecek, cehennem hayatına katlanmalarını sağlayan yöneticilerin iyi niyetlerinden ve iyilikseverliklerinden bekliyorlardı. Yenilen ülkelerin halkları ise ne olduğunu bilmedikleri bir gaye için hürriyet, adalet gibi bahanelere bile gerek görmeden caniyane bir tarzda kendilerini, halkları, feda edenlerin, yönetimdekilerin, timsah gözyaşları dökerek imzaladıkları silah bırakışma antlaşmalarını onların, yöneticilerinin, idam hükümleri diye kabul etmişler ve bu sonucu en değerli haklarını sonu gelmez işkencelerle ayaklar altında çiğneyenlere karşı kazanılmış bir zafer saymışlardı. Arkalarında bıraktıkları işkence meydanlarına kardeş ölüleriyle birlikte tutsaklık zincirlerini de gömdükleri inancıyla gönülleri rahat ve bütün matemlerine karşın adeta şen, silahlarını bırakmadan son görevlerini yapmaya koşuyorlardı. Dünyayı kaplayan ve facianın düzenleyicilerini kovmakla bu siyasi değişimle bütün kötülükleri kökünden kazıyacaklarını sanıyorlardı ve sonsuz mutluluk günlerine erişeceklerdi. Bizde de savaştan sorumlu hükümeti ve onun dayandığı partiyi iş başından kovmak için paralanırcasına çaba gösterilmişti ve sanılıyordu ki bu siyasi takımın baskısından milletin kurtulması, felaketin büyüklüğüne karşın yenilginin acılarını, maddi zararlarını büyük ölçüde hafifletecekti. Fakat haftalar, aylar geçiyor, bir iyileşme sezilmiyordu. Aksine toplumsal yapı, için için kemiren ve sanıldığında daha kötü ve korkunç sonuçlar doğurabilecek bir sağlıksızlığın, geçim sıkıntısının kötüden betere getirdiği gün geçtikçe daha iyi anlaşılıyordu. Bunların gelip çatması bizzat ilgilileri kuşkusuz kökten bir iyileştirme çabasına zorunlu kılacaktı. Ne yazık ki barış, sulh, siyaseti düşünceleri hayal ve iyimserlik bulutlarında dolaşanlara kadar Avrupa'da herkesi hoşnutsuz etmekle kalmayarak Anadolu'da da kasten yarattığı yeni facialarla halkı uzak geleceğini düşünmek, toplumsal sorunlarını çözecek çareler arama yerine toplumsal ve bireysel varlığını savunmaya ittiler. Halkımız Muhakkak ki kendini toparlayıp içinde bulunduğu sefaletin boyutlarını anlayacaktır. Asırlardır çektikleri yönetimle nasıl kör, çıkmaz bir yolda sürüklendiklerini fark etmekte gecikmeyecek, alışa geldiği boyun eğmeyle kendi geleceğine ilgisiz kalmakta devam ettikçe şimdiye değin payına düşen parlak sözlerle süslenmiş felaketleri yaşamaktan ibaret kara bahtlı acı yaşamının devam edip gideceğini anlayacaktı. Fakat hala bugün bu kanlı macera Türkleri geçmişi yaratan etkenlerle geleceğin olabilirliklerini irdeleyerek bütün dünya ile uyum içinde yarın için bir yeni toplum tasarlamak fırsatından uzak tutuyor. Biz aylardan beri birçok hem cinsimizin sel gibi kanları akıtılmak suretiyle sayısız insani değerlerin yok edilmesinden pek derin bir acı duymakla birlikte düşüncelerimizin ve tuttuğumuz yolun gereği olarak olup bitenler büyük bir merak ve kalbimizde bir heyecan yaratmadığı için bu toplumsal sorunu irdeleyecek yeteneği ve soğukkanlılığı kendimizde görmekteyiz ve bunun gereğine ciddi olarak inanıyoruz. Çünkü yarın sürmekte olan bunalım herhangi bir yolla çözüldüğünde sinirlerimizi yay gibi geren ve bizi bilinen çok yakın hedefe sevk eden etmenlerin ortadan kalkmasıyla biraz soluklanalım derken coğrafi konumumuz gereği bu sorunla yüz yüze geleceğiz. Belki de acele kararlar vermemiz gerekecek. Ne yapacağımızı bilmez durumda şaşırıp kalmaktansa işi her yönüyle irdeleyip uzak geleceği gözeterek en büyük yararın ne yönde olduğunu bilmemiz ve yolumuzu seçmeye şimdiden çalışmamız elbette daha iyidir. Bakışlarımıza inceleyici bir dünya gezintisi yaptıralım. Gördüklerimizi savaştan önceki durumla karşılaştıracak olursak ilk dikkat çeken nokta aramızdan yaklaşık 10 milyon insanın alışılmışın dışında eksilmesine karşın ızdırap içindeki insan kitlelerinin artmış olmasıdır. Bu dünya çapındaki sarsıntı, bu toplumsal altüst oluş insan tabakaları arasında önemli karışıklıklar yarattı. Bireyleri bulundukları çevreden başka yörelere nakletmekle kalmadı, birçok yerde bazı sınıflardan büyük parçalar koparıp bunları diğer bazı sınıflara ekledi. Sonuçta sefalet çekenlerin sayısının çoğaldığı gözlenmektedir. Savaş sanayi ve ticareti, büyük sermayedar sınıfına değişik kökenlerden gelme birçok genç unsur eklemiştir. Küçük burjuvazi sınıfının küçük gelir ve maaşlarla nispi bir refah içinde geçinen bütün bir parçası, hayat pahalılığıyla uyumlu bir derecede geliri artmadığından yaşamda istediğini alamayanlar arasına katılmıştı. İşçilerin usta ve becerikli tabakası da savaş zayiatı ve yerlerine yenilerinin yetişmemesi nedeniyle çok az bulunan konumuna geldiklerinden yüksek ücretler almaya başlamış ve sermaye kesiminin çıkarcı albenisine kapılarak proletaryanın anmaya değer bazı örgütleriyle birlikte burjuvazi tarafına geçmiş ve orduların terhisinden sonra savaştayken yerleri kadınlar ve çocuklar tarafından tutulan yüz binlerce milyonlarca işçi çalışmak istedikleri halde iş bulamayarak proletaryanın sefaleti tahmin ve tasavvura sığmaz bir kısmı olan işsizler ordularını her gün daha da büyütmüşlerdir. Toplumsal tabakaların bu alt üst oluşları yanında ulusal ve uluslararası üretim ve değişime, mübadeleye, savaş dolayısıyla ortaya çıkan dengesizlik, düzensizlik ve aksaklıklar, ıttıratsızlık da dikkat çeker. Savaş yıllarında bütün Avrupa, kısmen Amerika ve Japonya, diğer her şeyi ikinci plana bırakarak olanca sanayi ve ticari gayretlerini savaş hükümetleri ve genel kurmaylarının denetimi altında yıkıcı, yok edici savaş araç ve gereçlerinin orduların giyecek ve yiyecek gereksinimlerinin yapımına ve sağlanmasına yöneltmişlerdi. Halkın gereksinimleri bu işlerden arta kalan kurumlardan sağlananlar dışındakiler Japonya, Amerika ve sömürgelerden ithal edilerek tamamlanıyordu. Orta Avrupa ile Balkanlar ve Türkiye ise en çetin yoksunluklar içinde çırpınarak barışı sabırsızlıkla bekliyorlardı. Sonunda barış mı, savaş mı? ne olduğu pek belli olmayan bugünkü melez duruma erişildi. Daha ilk uygulamalardan üretime eski biçimini vermenin, onu tüketim ihtiyacına göre düzenlemenin çabucak yapılabilir, kolay işlerden olmadığı anlaşıldı. Paranın değerindeki dalgalanma, ülkeden ülkeye görülen tutarsızlık ve barışın kesin biçimde kurulamamasından kaynaklanan siyasal güçlükler, dış alım ve dış satım işlerinde giderilemez güçlükler yaratıyordu. Zaten savaş sırasında açlığa ve ölüme değin her şeyden bir vurgun fırsatı yaratarak özel teşebbüs ve ferdi mülkiyet ekonomisi taraftarlarınca bile çirkin görülen, ayıplanan hayale sığmaz kazançlar elde etmeye alışmış sermayedarlar, serbest rekabetin geri dönüşüyle alçalan yeni kar oranlarını azımsıyor ve sermayelerini işletmekten kaçınıyorlardı. Hayat pahalılığı özellikle de yenilmiş uluslarda kısa zamanda savaş sırasındakinden daha da yükseldi. Uzun yıllar iş gücünün yıkım ve yok etme işlerinde kullanılmasından ve eski dengenin kurulamamasından her şey pahalıya mal oluyor, servetin yalnızca sayılı ellerde yığılmasından üretilmiş mallar, bu iki sözcük benzetilerek okundu, M.T. Satılamıyor, sermaye gereğince değişim ve dolanımda bulunmuyor, var olan oranında bile halkın gereksinimleri sağlanamıyor, işçi kollarının büyük bir kısmı iş bulamıyor. Bir yanda üretim araçları, üretim malları ve sermaye üstüne rahat rahat yaslanmış, vurgun fırsatı gözleyen sermayedar, bir yanda da aç, çıplak halk ve iş bekleyen işsiz orduları. İşte dünyanın her köşesinde göze çarpan yalın ve açık tablo. Ateşkesten beri zaman zaman şiddetlenerek devam eden bu toplumsal ve ekonomik bunalımlar, böylece geçip giden savaş kadar genel bir devrim ortamı yarattı. 50 yıldır devrim önderlerinin sürekli gayretleri, sınıfsal mücadelenin önemi üzerine proletaryanın gözünü açmayı amaçlıyordu. Gerçi onların kesin kurtuluşlarını sağlayacak devrim, ücretli işçi esaretini ortadan kaldıracaktı. Halbuki bu devrimin ekonomik temeli olan ortak kullanımı hazırlayan, ihsar eden büyük sanayi ancak bu ücretli işe dayanarak yaşayabiliyordu. Amacına ulaşabilmek için proletarya kendi sınıfı ile sermayedar sınıfı arasındaki bu karşıtlığı, uyuşma olanağının yokluğunu ve mücadele gereğini büyük bir istekle hissetmeli, fakat proletaryayı bilinçlendirmeye yönelik bu yarım yüzyıllık çaba, geçen 5 savaş yılının deneyimiyle çalışanların ve düşünürlerin ruhunda doğan değişim kadar etkin olamamıştı. Bu ölüm ve işkence okulunda çalışanların artık her şeye aklı ermişti. Burjuvazinin yalan dolan cilası altında gizlediği birçok şeyin özüne gereğince inemese de onların iğrençliğini şimdi kuvvetle hissedebiliyor. Artık onu savaştan önce olduğu gibi gözlerine kapak geçirerek değirmenci beygiri imişçesine sömürmek mümkün olmayacak. Aydın, münevver, sözcüğüyle nitelendirdiğimizin çoğu da onunla, işçiyle, zaman, eğin, arkadaşlığı ederek yüksek erdemlerini anlayıp kendisini sevmeyi öğrenmiş, zavallının iyi niyetini kötüye kullanarak doğruyu ve gerçeği kendisinden gizlemekle görevli yalancı edebiyata artık el sürmemeye, bu kirli işe zekasını harcamamaya cepheden ayrılırken yemin etmişti. Aksine elinden geldiğince ona arka çıkacaktı. Son silah bırakışma yıllarında geçen olaylar, iş başındakilerin halkın bu eğilimlerine ne denli yabancı kaldıklarını göstermektedir. Savaş sırasında verilen bütün söz ve güvenceler unutulmuş, kökten bir düzenleme gerektiren bunalımlı durum ve bu yeni ruhlu insan savaş öncesinin yöntemleriyle yönetilmeye kalkışılmıştır. Toplumdaki sınıf çelişkilerinin doğurduğu devlet örgütü egemen sınıf baskısının uygulama aleti olduğundan, onun başında bulunan hükümet adamlarının bu davranış ve tutumları kendi mantıklarına göre tutarlıdır. Sınıf mücadelesinin hızla yükselişini yaşadığımız şu dönemde halkın ruhundan bu devrim ve kurtuluş umudunu söküp çıkarmak için ellerindeki iktidar olanaklarının tümünü kullanmaktan doğal bir şey olamaz. Fakat çıkarlarını ona direnmekte görenlerin düşünce ve istekleri ve mücadelenin biçimi her ne olursa olsun gündemde olan bir devrim durumunu ve olaylarının gidişini o yönlendiriyor. Kurtuluş'ta, Kurtuluş Mecmuası 2. ve 3. sayılar 1919 yılı Ş.H. ve Aydınlığın bundan önceki sayılarında yayımlanan makalelerimizde iddia ve ispat ettiğimiz gibi Türkiye'de halkın %90'ı fakir, köylü ve işçiden, yani emeği karşılığında aldığı ücretle geçinenlerden oluşmaktadır. Sınıfların ortadan kaldırılmasına, ortak mülkiyete ve emeğin egemenliğine dayanan bir devrimden ülkemizde zarar görmesi ve hoşnutsuzluk göstermesi olası kimseler bir sınıfın önemsenmeyecek sayıdaki üyeleridir. Lakin daha önce de belirttiğimiz gibi proletarya sayılabilecek emekçilerimiz arasında bir dayanışma duygusu, bir sınıf bilinci uyanmamıştır. Aslında bizde Marx'ın devrim için gerekli gösterdiği maddi koşullar da henüz oluşmamıştır. Buna dayanarak Türkiye'nin başlı başına bir sosyalist devrimi yapmasını olası görmek ve bunu desteklemek olsa olsa bir çırgınlık belirtisi ya da bönlük olur. Bir sosyalist ve bizde olmayan budur. Ancak ve ancak sanayi ve pek uzun bir sürede böyle bir devrim ortaya konabilir. Bu durumu saptayıp olası karşı çıkışların önüne geçtikten sonra iddia ediyoruz ki Türkiye bu koşulların oluşumunu beklemeden salt halkın toplumsal koşullarına güvenerek pek yakın bir gelecekte devrimini yapmak zorundadır. Değilse bir sömürge halkı aşağılığına katlanacaktır.